Ayrım 3, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 29, 3. bölüm. Ailesinin evinden çıkınca Gael kusmayı alışkanlık haline getirmişti. Monzo sokağı ile Lisbon sokağının köşesindeki tuvaletleri fazla pis olmayan bir kafeye gitti ve kustu. Yeni yetme bir kızken tuzlu sudan gırtlağına diş fırçası sokmaya kadar bütün kusma tekniklerini denemişti. Bugün ise bunun için hiçbir şeye gerek duymuyordu. Annesinin berbat yemeklerini düşünmek yeterli oluyor ve kusmaya başlıyordu. Dışarıda kendini daha iyi hissetmeye başlamıştı bir de. Eylül ayı uzatmaları oynuyordu. Tatsız bir yaz ile erken bir sonbahar arasında güneşli bir veya iki öğle üzeri lüks değildi. Manzaranın keyfini çıkararak Messin caddesine indi. Ağaçların gölgesi asfaltın üstünde titreşiyordu. Işık huzmeleri yaprakların arasında parıldıyordu. Cadde Haussmann Paris'in en güzel yerlerinden biriydi. Çınarların geniş yeşil yapraklarının üstünde yükselen katlardaki balkonlar, atlantlar, karyatitler, dipnot atlant, erkek biçiminde sütun, karyatit veya Fransızca kantiyati de kadın biçiminde sütun. Gael kendini Versailles'ın ağaçlı yollarında yürüyen bir kraliçe gibi hissediyordu. Miromesnel sokağından sonra sola Penthievre sokağına saptı ve apartmanına ulaştı. Etraf ıssızdı. Güneşe rağmen bu dar sokaklarda kasvetli bir şey vardı. Bovo meydanına canavarın yine birkaç metre mesafede olan bu stüdyoyu satın alma konusunda tereddüt etmişti. Sonuçta canavarı görmezden gelmeye karar vermişti. Düşmanını hiç düşünmemek onu yenmek demekti. Kırma tavanlı duvarlar, çatı pencereleri, çıplak ayaklarının altında pürüzsüzlüğünü hissetmekten hoşlandığı geniş latalı parkeler. Hiç dekorasyon yapmamıştı. Çünkü burasının kendi hayatı gibi yazacak beyaz bir sayfa olmasını istiyordu. Muhafaza ettiği tek şey kitaplığıydı. PUF'nin rengarenk kapakları, dipnot, PUF, Presse Universitaire de France adlı yayın evinin kısaltması. Gallimard'ın Pléiade dizisinin kahverengi, yeşil ve altın sarısı ciltleri, dipnot, Gallimard Fransa'nın en önemli yayın evlerinden biri. Freud'un denemelerinin tütün rengi tonlarındaki kapakları. Daha aşağıda canlı ve alacalı renkte kendi tutkularıyla benzeşen sırtlarıyla biyografiler. Gael için Nietzsche ve Wittgenstein vazgeçilmez yazarlardı. Ama Shakira'nın, Milan Farmer'ın, Annette Vadim'in yaşam öykülerini de severek okuyordu. Kendini hem devrimci ve cinsel obje hem de entelektüel ve fingirdek hissediyordu. Tüm bunlar fazla açık değildi. Kavrulmuş Japon çayı, yüzde kil maskesi, çalışma odası, pazar günkü öğle yemeği ve ekspres kusmanın ardından üçüncü ritüel, profesyonel dünyasını düzene sokmaktı. Sosyal ağlarda güncellemeler yapmak, e-postaları okumak, tweet atmak, bir aktris için fanlarıyla kapının önüne toplanmasalarda düzenli temas halinde olmak önemliydi. Yarın öğleden sonra uğrayacağını haber vermek için ajansına SMS attı. Haftalardır bir castingde yer bulamamıştı. Sonra savaş malzemeleriyle ilgilenmeye başladı. CV, fotoğraflar, basın dosyaları. Bir zanaatkar gibi masasının arkasında çalışmaya bayılıyordu. Biyografisini özenle hazırlıyor, fotoğraflarını rötuşluyor, demoları kopyalıyor, yönetmenlere yazıyordu. Meslek kariyeri hepi topu birkaç satırdı. İnternet üzerinden poker yayınları sunmuş, televizyon filmlerinde yardımcı kadın oyuncu olarak yer almıştı. Bir keresinde uzun metrajlı bir filmde sarışın bir sürtüyü canlandırmış ama daha sonra onun sahnesi kesilmişti. Hepsi bu kadar azdı, özellikle de gösterdiği çabalar. Yüzlerce casting, sözüm ona gözde yapımcılarla akşam yemekleri, gece kulüplerinde geçirilen saatler göz önüne alındığında. Vardığı bu noktada kendi hayatını kazanmaktan uzaktı. Oyuncuların kutsal kasesine ulaşmaya ise daha da uzaktı. İşsizlik yardımı talebinde bulunabilmek için yıllık 507 saatlik bir çalışma şarttı. Bu yüzden o da işini başka türlü hallediyordu. kendisini bu konuda kışkırttıklarında itiraz ediyordu. Feminizm lezbiyenler ve burjuva kadınları için gerekli. Kadınlar, gerçek kadınlar, cebinde meteliği olmayan kadınlar. Bu durumdan kurtulmak için her şeyi yapmaya hazırdır ve parlamentodaki kadın erkek oranı ya da yazar yerine kadın yazar denmesi umurlarında değildir. Ona bir zengin kızı olduğu söylendiğinde de ekliyordu. Ben olmaya karar verdiğim kişiyim. Her şeye sıfırdan başladım. Yalan söylemiyordu. Reşit olduğundan beri babasının tek bir avrosuna el sürmemişti. Hatta bankadaki hesabını kapatmış, bir arkadaşının adına başka bir hesap açmıştı. Böylece aşağılık herif ona para yollayamayacaktı. Kuşkusuz fahişelik yapıyordu ama dürüstçe. Saflığının ve namusunun bu meslekle lekeleneceğini düşünmüyordu. Sanata her zaman gönülden bağlıydı. Brigitte Bardot'yu, Marilyn Monroe'yu, Scarlett Johansson'u kendine örnek alıyordu. Şehvet uyandıran aktrislerdi ama aynı zamanda da büyük oyunculardı. En güçlü yanları vücutlarıydı. Ne olmuş? Kendini nefrette Malapart villasının terasına uzanmış Camille rolünde ya da bazıları sıcak severde yatın güvertesinde Tony Curtis'i baştan çıkaran Sugar Cane olarak hayal ediyordu. Sanat, evet ama vücut hatlarıyla birlikte. Günün programında Amerika Birleşik Devletleri için çalışma vizesi başvurusu vardı. Bir aktris şansının er ya da geç Atlantik ötesinde yüzüne güleceğini düşünürdü. Gael boş hayallere kapılmıyordu ama inanmak özellikle de denemek istiyordu. Başarısız olursa üzülmeyecekti. Dosyasını aldı, konsolosluktaki randevusu için belgelere göz attı, her şey tamamdı. Onun mesleğe verdiği öneme, ciddiyetine, inandırıcılığına tanıklık eden referanslar toplamıştı. Bedava saksofon çekme ve düzüşmeyle elde edilmiş hatır mektupları. Ayrıca ABD'de iş bulma sözleri de almıştı. Bu hiç de zor değildi. Çünkü tanıdığı yapımcıların orada da şirketleri vardı. Zaten Atlantik'in iki yakası için bu referansları da onlar yazmıştı. Bu referanslar ve düzmece sözleşmeler karşısında içini hüzün kapladı. Bu dosya onun hayatının bir suretiydi, uydurma. Ama yine de bu yalanı ayaklarının altında açılabilecek uçuruma yeğriyordu. Yoksa tüm projeleri boşa giderdi. Hayallerinden vazgeçmek, hayatından vazgeçmek demekti. Gözü duvar saatine takıldı. Üzerine akrep ve yol kapan monte edilmiş bir sinema klaketiydi. Los Angeles'a yaptığı tek seyahatin anısı. 15.15 yerinden fırladı. Saat 16'daki casting çekimini tamamen unutmuştu. 800 avroluk randevularını böyle adlandırıyordu. Banyoya gitti ve Lut Gölü kilinden maskesini sildi. Adamın Çinli bir finansçı olduğunu hatırlıyordu. Çekim Hoş Caddesi'ndeki bir mama tarafından ayarlanmıştı. Başını kaldırdı ve aynada kendini inceledi. Oval yüzünü, çıkık elmacık kemiklerini ve bir Sibirya kurdununkini andıran gözlerini görünce kendini toparladı ve lavabonun üstündeki yumruklarını sıktı. Bir Çinli. Kafasındaki şeyi gerçekleştirmek için bu çok iyi olacaktı. 4. Bölüm. Sofia ona Lüksemburg bahçelerinde randevu vermişti. Ervan arabasını Bonapart sokağına park ettikten sonra Vaugirard sokağına açılan kapıdan parka girdi. İki çocuğu ellerinden tutarak petanque alanları boyunca ilerledi. Dipnot, Fransızca petanque. Avrupa'nın en popüler açık hava oyunlarından biri. Çelik bilyeleri hedefine en yakın yerine fırlatmaya dayanır. Sonra tenis sahalarını arkasında bıraktı. İtalyan kadın onunla biraz daha uzaktaki oyun parkında buluşacaktı. Onu görme düşüncesi Ervan'ı heyecandan titretiyordu. Onunla ilk kez karşılaştığında ürpermişti. İkinci seferinde surat azmıştı. Üçüncüsünde bir şeyler geveleyip durmuştu. Doğal davranabilmek için 4. veya 5. görüşmeyi beklemesi gerekmişti. Ancak o zaman onu inceleyebilmişti. Sofia güzel değil, kusursuzdu. Güzelliği magazin dergilerinin kuşa kağıtlarına, sinema perdelerine layıktı ama çekiciliği satılık değildi. Milyonerdi ve bu üstün konumu ona ulaşılmaz bir hava veriyordu. 2003 yılında Luak New York'tan onunla birlikte döndüğünde Ervan bu enayi dümbeleğinin böyle bir tanrıçayı nasıl baştan çıkarmış olabileceğini merak etmişti. Babası da aynı soruyu kendine sormuştu. İyi polisler olarak kendi soruşturmalarını yapmışlar ve şaşkınlıkla Sofia'nın Loak'tan çok daha varlıklı olduğunu öğrenmişlerdi. Ünlü Aldo Branchi ailesiyle uzaktan akrabalığı olan ancak her şeyini kaybetmiş bir Balducci kontesiyle evlenmiş, maden ticaretinden servet yapmış, Floransa banliyosunda hurda ticaretiyle uğraşan bir babanın kızıydı. Sofia güzelliğini babasından, asil bir yüz, kibarlığını ise annesinden almıştı. Ayrıca annesinin kibri, babanın katılığı da ona miras kalmıştı. Geri kalanı ise eğitimi tamamlamıştı. Çocukluğu St. Moritz'de Alman dadılarla geçmiş, Milano'da özel okullarda okumuş, sonra Luigi Bocconi Üniversitesi'ne ve IULM'ye, Università di Lingue e Comunicazione, Dil ve İletişim Üniversitesi'ne devam etmişti. Wall Street'te tırnaklarıyla kazıyarak bir yerlere gelmiş ve sonunda aşkı Loak'ın kollarında bulmuştu. Morvanlar buna inanamıyordu. Onlar erkek, özellikle de polisti. Loak gibi bir herifin kadınlar üstündeki cazibesini anlayamıyorlardı. Güzel yüzü, narin elleri, içe dokunan gülüşü hepsi onlardan çok uzaktı. Uyuşturucu müptelası birinin kızlar üstünde gizemli bir çekim yaratması gibi. Dişilik antenleriyle hissettiklerinden bu kötü alışkanlık kızlara çekici geliyordu. Bu her zaman en güçlü çekim olacaktı. Ölümle oyun oynayan bu büyüleyici umursamazlık halinin yarattığı cazibe de cabasıydı. Birkaç ay sonra evlilik hazırlıkları başlamıştı. Ervan iki baba arasındaki gizli rekabetin tadını çıkarmıştı. Sağında yaşlı Afrika tilkisi, Kongo'da gizemli bir şekilde mülkler edilmiş dalaverici bir süper polis. Solunda Condottiere lakabıyla tanınan dipnot İtalyanca Condottiere, Orta Çağ'da ve Rönesans dönemi boyunca papalık devleti de dahil olmak üzere İtalyan şehir devletleri tarafından kullanılan sözleşme usulü çalışan paralı asker liderlerine verilen ad. Berlusconi klanına yakın ve şüphesiz mafya bağlantıları da olan Giovanni Montefiore. İki leş yiyici içgüdüsel olarak birbirlerinden tiksiniyorlardı. Çünkü aynı çürümüşlüğün iki yüzünü temsil ediyorlardı. Gençler Zermatt'ta kar altında ve kızak üstünde evlenmişlerdi. Zengin çocuklarının şımarıklıkları. Montefiore müsait olan bütün dağ evlerini kiralamış, Morvan kayak merkezindeki lüks otellerden birinde büyük bir yemek daveti vermişti. Bir bekçi kulübesine gönderilmiş olan Ervan, o gece hayat hakkında hiç bilgisi olmayan bu çocuklara göz kulak olmaya karar vermişti. Gitgide onların nezdinde bir koruma görevlisi, diğerleri gibi bir hizmetkar, meşruiyeti kazanmıştı. Ucuz takım elbisesi içinde iri pazılı, ağzı pek laf yapmayan ve pek de kibar olmayan hödük rolünü seviyordu. Ayrıca prenses küçüğü koruma konusunda onunla hemfikirdi. Zira artık müttefiktiler. Sofia kocasına göz kulak oluyor ve kokain tüketimini sınırlandırıyordu. Loak artık ne eroine ne de alkole el sürüyordu. Ervan ise kardeşi bütün bir gece ya da bazen bir hafta ortadan yok olduğunda onu buluyordu. Yıllar içinde Sofia'yı daha iyi tanımıştı. Şık yerlerde yenilen akşam yemekleri, Portofino'da geçirilen hafta sonları, lüks yelkenlilerde çıkılan deniz seyahatleri sayesinde genç kadının sınırlarını keşfetmişti. Sofia Luak'ı seviyordu ama sevgisi ait olduğu sosyal sınıfın belirlediği çerçeveyle sınırlıydı. Evliliği rahat hayatının aşamalarından biriydi. Sonuçta ne kollamacı ne de üstünlük taslayan biriydi. Kendi dünyasının ayrıcalıklarına ve uzlaşmalarına bağlı İtalyan burjuvazisinin basit bir ürünüydü. Programlanmış, mükemmel ve cazibeli bir makine. Ama en önemli parçası unutulmuştu. Kalbi. Ervan yanılıyordu. Lorenzo'nun doğumu onun gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştı. Sofia'nın en büyük aşkı çocuklarıydı. Loak sadece bir başlangıç, zorunlu bir geçiş evresiydi. Çocuk sahibi olmak için neden bir uyuşturucu müptelasını seçmişti? Yakışıklı olduğu için mi? Tebessümü için mi? Zekası için mi? Daha sonra Mia'ya hamileyken Sofia gerçek yüzünü kesin olarak göstermişti. Luak'la aralarında şiddetli tartışmalar yaşanıyordu ama bu durum onu kaygılandırmıyordu. Luak görevini yerine getirmişti. Eğer daha sonraki görevlerini yerine getirmezse çekip giderdi. Ya da Sofia onu yok ederdi. Tıpkı çiftleştikten sonra erkeğini öldüren örümcekler gibi. İşte annem orada. Sofia oyun alanının tam karşısındaki bir banka oturmuştu. Mia ile Lorenzo amcalarının elini bırakarak koştular. Sofia onları karşılamak için ayağa kalktı, gözleri Ervan'ı aradı. Ona işaret etti. Çocukların oyun alanına giriş ücretini ödedi, sonra Ervan'a döndü. Bir anda çevredeki gürültü patırdı, yürüyüş yapanların gidiş gelişleri, mevsimin ilk ölü yapraklarının uçuşması, her şey ikinci planda kaldı. Sofia ona bir filmdeymiş gibi göründü. Sanki kamera aktrise odaklanmış ve arka plan flulaşmıştı. Yüzü her ayrıntıda aynı başarıyı yansıtan altın oranla belirlenmiş gibiydi. Alın, kaşlar, burun, elmacık kemikleri hepsi aynı muntazamlıkta, aynı hayranlık uyandırıcı güzellikteydi. Beyaz teni kaydırak taşlarının parlak ve mükemmel yüzeyini andırıyordu. İnsan bu beden nasıl nefes alıyor diye düşünebilirdi. Soluk dudakları taştaki sade bir kıvrım gibi görünüyordu. Bu solgunluğunu gidermek gibi bir kaygısı yoktu. Sofia tamamen makyajsızdı ve sade yüz hatlarını gururla taşıyordu. Tabloyu taçlandırmak için David Hamilton'ın eski fotoğraflarındaki gibi siyah saçları ortadan ayrılmıştı. Sofia işveli bir İtalyan kadından çok bir Amish çiftçisine benziyordu. Dipnot, İngilizce Amish'ten, ABD'nin Pensilvanya ve Orta Batı eyaletlerinde ve Kanada'da yaygın olan tutucu bir Hristiyan mezhebi. Yine de onun bu sert görünümünü yumuşatan iki ayrıntı vardı. Yanaklarındaki çiller onu yaramaz bir genç kız gibi gösteriyordu. Şaşırtıcı bir başka yüz hattı da Avrasyalı kökenini yansıtan çekik göz kapaklarıydı. Ki ona karanlık bir ifade, insanı gevşeten yorgun ve melankolik bir hava veriyordu. ''Nasılsın?'' ''İyiyim'' dedi Ervan, az da olsa hala ondan etkileniyordu. ''5 dakikan var mı?'' Ervan esas duruştaki bir asker gibi başını salladı. ''Gel, çocuklara göz kulak olmak istiyorum.'' Ervan gişe memuru tarafından eline damga vurulduktan sonra oyun alanında onu takip etmeye başladı. Kulakları uğulduyordu, nabzı hızlanmıştı. Parkın içinde zemin oynuyordu. Bunun heyecandan olduğunu düşündü. Sonra parkın zemininin çocuklar düştüklerinde yaralanmasınlar diye bir tür köpükten yapıldığını anladı. ''Gevşe biraz Tanrı aşkına'' diye fısıldadı kendi kendine. ''Gevşe biraz!'' Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 36.